Ayrım 18.
Yaptığı hataları Toth'a itiraf etmek mahkemenin ilk aşamasını oluşturuyordu. Gizli kitapların sahibi ve tanrıların yazıcısı Toth bir yanda, kurt başlı Anubis diğer yandaydı. Tam ortalarında ise bir terazi bulunmaktaydı. Ve 42 mahkeme üyesi ise hemen arkalarında kendilerini izliyordu. Ölü, dünyadaki yaşamıyla ilgili uzun bir konuşmaya başladığında tüm ayrıntılar dikkatle dinlenirdi. "Tanrısal ruhlar sizlere ebediyen şükürler olsun" sözleriyle konuşmasını bitiren ölünün şimdi de kalbinin tartılması gerekiyordu. Bu tartı ölünün sözlerini ya doğrulayacak ya da yalanlayacaktı. Terazinin bir kefesine ölünün kalbi, diğer kefesine ise gerçeğin sembolü olan bir tüy konurdu. Toth ölünün kalbiyle tüyün bulunduğu terazinin kefelerine bakar ve sonucu açıklardı. Eğer bu tartılmadan başarıyla geçerse ölü artık serbesttir. Ebediyen istediği her yere gidebilecektir. İster yaşayanların toprağına, ister Samanyolu'nun derinliklerine, nereye isterse artık yollar önünde açılmıştır. Seçim kendisine aittir. O mahkemenin önünden başarıyla temize çıkmış, özgür bir ruhtur artık. Ölüler kitabının buraya kadar yaptığımız çok kısa özetini açıklamalarıyla birlikte aktardım. Ölüler kitabının son babını özet olarak değil, bir bir aktararak konuyu noktalamak istiyorum. Bu kitap tanrısallaşmış ruhun Ra'nın bağrındaki mükemmelleşmesini konu alır ve onu Osiris'in nezdinde yüceltir. Amenti'nin efendisi nezdinde güçlü kılar ve tanrıların hiyerarşisinde saygıya layık kılar. Bu kitap Doğut'un esrarlı yerlerinin sırlarını açıklar. Alt dünyanın sırlarını insiye olmakla bir rehber vazifesi görür. Bu kitabı okurken sana ve rahip, hebe, yakın olanlardan başka hiçbir insan varlığının seni görmesine müsaade etme. İçine yıldızlı dokumalar gerilmiş bir odaya kapan, o zaman bu metinlerin kendi için okunacağı her ölünün ruhu yaşayanlar arasında parlak gün ışığı içinde dolaşabilecek. Tanrılar arasında güçlü olacak ve tanrılar onu yokladıktan sonra ölüyü eşitleri olarak tanıyacaklar. Gerçekte bu kitap çok gizli ve çok derin bir sırdır. İslam ezoterizmi. Kah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi, kah inerim yeryüzüne seyreder alem beni. Anadolu İslamı. Türklerin eski dinsel inançlarını en belirgin bir şekilde gördüğümüz kaynakların başında eski Türk mitolojisi gelir. Kitabımızın Ergenekon bölümünde buna kısaca değinmeye çalışmıştık. Türkler Orta Asya'da yaşarken kendi geleneksel inançlarının yanı sıra şamanizmle de çok sıkı bir temas halindeydiler. Şamanizm eski Türklerde son derece önemli bir yere sahipti. Uzun bir süre sosyal ve dinsel yaşamlarını organize eden bu inanç sistemi, Türklerde daha sonraki asırlarda da önemli bir yer tutmuştur. Hatta denilebilir ki İslamiyet'i kabul etmelerine rağmen eski geleneklerini uzun bir süre muhafaza etmişler ve onları asla terk etmemişlerdir. Bu durum günümüzde de hala devam eden önemli etnolojik bir araştırma konusudur. Anadolu'da günümüzde yaşamakta olan halk masallarının gelenek, görenek ve uygulanmakta olan çeşitli ritüellerin kökeninde hala bu izler rahatlıkla görülmektedir. Ne var ki bütün bunlar İslami bir çerçeve içinde adeta eritilmiş ve aradan geçen yıllar bunların sanki İslami ritüellerinin bir parçasıymış gibi değerlendirmesini sağlamıştır. Oysa ki Anadolu'da uygulanmakta olan çeşitli ritüellerin, gelenek ve göreneklerin, hatta çocuklara anlatılan masalların birçoğunun temeli şamanik ögelere dayanır. Dilek dilemek için ağaçlara bez bağlamak, yaşaması şüpheli olan yeni doğmuş çocuklara 40 ayrı evden toplanan bezlerden elbise dikmek, yatırlara mum dikmek, makasa tükürerek bir başkasının elinden almak, kara kedinin uğursuz sayılması vesaire. Örnekler çoğaltılabilir. Binlerce yıldır çeşitli toplumlara vatan olan Anadolu'da farklı kültürler buluşmuş ve bu potada eriyerek bir bütünlük oluşturmuşlardır. Anadolu, farklı kültürlerin buluştuğu büyük bir ortak alan olmuş ve kendisine has bir görüntünün ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir. Anadolu kültürünün ortaya çıkmasında Hitit, Lidya, Urartu gibi ulusların rolü büyüktür. Ancak hepsi bunlarla da sınırlı değildir. Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Selçuklar, Araplar, Osmanlılar ve nihayet Türkiye Cumhuriyeti ve bunlara çevre ulusların etkileri. Örneğin Mısır, Yunan, İran ve Arap toplumları. Tabii bunlara Avrupa'daki gelişmeleri de dahil etmek gerekir. Örneğin Rönesans ve Reform hareketleri Anadolu üzerinde önemli etkilerde bulunmuştur. Bu panoramaya bakacak olursak, dünya üzerindeki hemen hemen hiçbir yerde oluşması mümkün olmayan büyük bir ortak alanın meydana geldiğini görürüz. Bu aynı zamanda Doğu ile Batı arasındaki köprünün de bir diğer adıdır. Bu yerin adı Anadolu'dur. Yapılan etnolojik ve folklorik araştırmalar, dünya üzerinde Anadolu gibi bir başka yer daha bulunmadığını göstermiştir. İşte bu yüzden Anadolu binlerce yıldır Doğu ile Batı arasında bir köprü olma özelliğiyle dikkatleri üzerine çekmiş olan bir mekandır. Anadolu tek bir kültürün değil, birçok kültürün bir araya gelerek kaos değil, bir ahenk ve bütünlük sergileyebildiği büyük bir mozaiktir. Bu büyük mozaikte bütün bu kültürler kendisini hissettirir. Orada şamanik ögeler de vardır, İslami ögeler de. Ölezis sırlarının izleri de vardır, Mısır'ın gizemi de. Kısacası orada büyük bir sentez vardır. Ama aradan geçen yıllarla unutulan bir sentez. Ama yine de vardır ve var olmaya devam edecektir. Hatta denebilir ki İslam felsefesi ve ezoterizminin en güzel örnekleri de yine burada görülmüştür. Bunların başında Sufi çalışmaları gelir. İslam ezoterizminin temelini oluşturur. Şimdi işte bunu ele almak istiyorum. Görün bakalım bir zamanlar neymiş, şimdi ne olmuş? Harranlı Saabiler. İslamiyet'in yayılma yıllarında Mezopotamya'da olduğu gibi Anadolu'da da ezoterik, batani öğretiden kaynaklanan Saabilik inancı hüküm sürmekteydi. Anadolu'nun Bizans yönetimindeki topraklarında Hristiyanlık ön plandaysa da özellikle Doğu Anadolu'da Fırat çevrelerinde Saabiler çoğunluktaydı. Neydi Saabilik? Bilinen kısmıyla çok eskilere kadim Uygur İmparatorluğu'na kadar dayanan Babil okulu öğretisinin halka mal olmuş şekliydi. Bilinmeyen kısmı ise Mu kültürünün izlerine kadar uzanan engin ezoterik geçmişe dayanmaktaydı. Eski gizli bilgileri yaşatmayı becerebilen bir gruptu Saabiler ve özellikle de Harran'da etkili bir konumları vardı. Fisagorcu filozoflarla da tanışmış olan Saabiler öğretilerini bu etkiyle daha da güçlendirmişlerdi. Mısır'ın Osiris sırlarından kaynaklanan Fisagoryan öğreti, Saabiler arasında zaten var olan batıni inançlarının daha da kuvvetlenmesine yol açmıştı. Mu kültüründe olduğu gibi Saabilerde de güneş çok önemli bir sembol olarak kullanılıyordu. Bu nedenle tarih sayfalarında Saabilerin inanç sistemleri anlatılırken güneş kültürünün inançlarında çok önemli bir fonksiyon gördüğünden söz edilir. Sırlarla dolu ve dışarıdan bakıldığında hiçbir şey anlaşılmayan çok ilginç ayinler yapan Saabiler, Hermes, Orfe, Eflatun gibi inisiyeleri de yakından tanıyorlardı. Bu gizemli topluluktan ve onların inanç sistemlerinden Kur'an-ı Kerim de bahseder. Kur'an-ı Kerim tek tanrılı dinler arasında Saabiliği de saymaktadır. İşin bir başka üzerinde durulması gereken ilginç yanı da İslamiyet'ten çok daha önceleri kendilerinin uyguladıkları ritüel ve kurallarının büyük bir bölümünün Kur'an-ı Kerim'de de yer almasıydı. Namaz kılma, oruç tutma, kurban kesme, kutsal yerleri ziyaret etme ve hac gibi ibadet ve ritüeller Saabilerin inançlarında yer almaktaydı. Kur'an-ı Kerim'de 5 kez kılınması emredilen namaz Saabilerde 7 kez kılınmaktaydı. Gökyüzünde ayın görünmesiyle oruca başlanması ve izleyen ayın başında bitmesi geleneği Saabilerde aynen uygulanmaktaydı. Müslümanlar Harran'da Saabilerle karşılaşınca aradaki benzerlikler karşısında bir hayli şaşırmışlardı. Ancak çok eski ezoterik bir sembol olan güneş sembolünün inançlarında etkin bir yer aldığını görünce onların güneş kültüne sahip birer putperest oldukları zannına düşmekten de kendilerini alamamışlardı. Müslümanlar diğer güneş kültü inanırlarının hepsini putperest diye nitelendirerek İslamiyet'i kabule zorlarken, Saabilere Hristiyan ve Yahudilere tanıdıkları kendi inanç sistemleri içinde kalma hakkını sağlamışlardı. İslamiyet'in Anadolu'ya girişinde Saabilerin inançları büyük bir rol oynamıştır. Bir yandan Mısır İskenderiye okulu kökenli sufilerin görüşleri, diğer yanda batani ezoterik kökenli sahabilerin inançları Anadolu'da İslamiyet'in çok kolay bir yer bulmasına sebebiyet vermiştir. Sahabilikte diğer batani ekollerde olduğu gibi sır saklamak esastı. Sahabiler kendilerinden olmayanlara sırlarını kesinlikle açıklamazlardı. İbadetleri güneş, ay ve bazı gezegenlere göre düzenlenmişti. Her gün güneş, ay, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn için 7 kez namaz kılarlardı. Ayrıca haftanın her günü bunlardan bir tanesi için özel ritüellere ayrılmıştı. Pazar günleri güneş, pazartesi ay, salı Mars, çarşamba Merkür, perşembe Jüpiter, cuma Venüs ve cumartesi Satürn ayinlerine ayrılmıştı. Sahabiler sır ayinlerini gezegenlere ithaf edilmiş mabetlerin altındaki salonlarda yaparlardı. Bu ayinlerin ne tür sırlar sakladığı günümüzde bilinmiyor. Ancak bilinen bir başka gerçek de Latince kaynaklı gün isimlerinin bu ayinlere ayrılan gezegen adlarıyla olan benzerliğidir. Pazar Sunday, güneş günü, pazartesi Monday, ay günü, cuma Venus Day, Venüs günü, cumartesi Saturday, Satürn günü gibi. İslamiyet'in ezoterizm ile karşılaşması. Ezoterizmin dili ve dini de birdir demiştik. O, her kültürde aynı prensipler ışığında çalışan ve kökünü Mu kültürüne dayanan bir bilgi sistemidir. Bu bilgi sistemi İslami çalışmalarda kullanılmıştır. İslamiyet'in ezoterik öğreti ile ilk tanışması Mısır'ın Müslümanlarca fethi sırasında gerçekleşmiştir. İslamiyet'in Arap Yarımadası'nın dışına taşarak tüm Orta Doğu'ya yayılmaya başladığı sırada Mısır'da halkın bir bölümü, İncil'in bir bölümü Tevrat'ın etkisi altındaydı. Ama yine de büyük bir çoğunluk eski Osiris öğretisinin tarafında bulunmaktaydı. Eski anılarını tamamen terk etmemişlerdi, onlara hala bağlıydılar. Gerçi Osiris mabedi yıkılmış ve sırlar öğretisinin rahipleri büyük bir çoğunlukla Kudüs'e gitmişlerdi ama ezoterik öğreti zor şartlarda da olsa varlığını kuşaktan kuşağa aktararak koruyabiliyordu. O devirlerde sırlar öğretisi İskenderiye'deki yeni Eflatuncu İskenderiye okulunda merkezleşmiş ve çalışmalarını büyük bir gizlilik içinde sürdürüyordu. Bir zamanlar Atlantis'e Mu'dan gelen bilgilerin üzerinden bir hayli zaman geçmiş ve değişen dünya şartlarında çalışmaları iyice güç koşullar altında geçmeye başlamıştı. Envolüsyon ve evolüsyon yasasını iniş çıkış gayet iyi bilen rahipler artık inişin gittikçe sonlarına doğru yaklaşıldığının farkındaydılar. Bu kaçınılmaz bir sondu ve zaten bu da kendilerine öğretilen sırlardan biriydi. İnsanlık gittikçe bilgelikten uzaklaşacaktı. Bunun bilinci içinde İskenderiye'de geçmişin anıları yaşatılıyordu. Kaçınılmaz son Arapların Mısır'ı işgal etmesiyle geliyorum dedi. Uzun bir süredir çevre kıtalardan gelen kişileri inisiye etmekle uğraşan Mısır askeri güçten oldukça yoksun bulunmaktaydı. Büyük bir askeri güçle üzerine gelen İslam orduları karşısında fazla direnemedi, teslim oldu. Hatta iki seçenek tanındı. Ya Müslüman olacaklar ya da kılıçtan geçeceklerdi. Müslümanların gözünde Tanrı yoluna döndürülmeleri gereken putperest kafirlerdi. Sonunda Müslümanların isteği oldu, çareleri yoktu, Müslüman oldular. Halife Ömer döneminde işgal edilen Mısır'da Müslümanların ilk işi İskenderiye okulunu dağıtmak oldu. Bu olay daha sonraları tarih kitaplarına Büyük İskenderiye kitaplığının yakılışı olarak geçecekti. Böylelikle İskenderiye kitaplığında saklanan çok sayıda ezoterik kitaplar yakılarak yok edildi. Dünyanın aşağıya iniş sürecinde hız alınmasında büyük bir yarar sağlayan bu yıkım sayesinde birçok yazılı bilgiler günümüze kadar gelemedi. Ancak yine de bazı gizli kitaplar bu yıkımdan kaçırılabildi. İşte günümüze kadar getirilebilenlerde rahiplerin saklayabildikleri bu belgeler oldu. Daha sonraları bu kitaplar elden ele ulaşarak varlıklarını sürdürebildiler. Bu yıkım müthişti. Büyük bir tarih yok edildi. Rahiplerin yapabilecekleri bir şey yoktu. Zaten ülkeyi yöneten firavunlar da iyice bilgi bakımından yozlaşmışlar ve eski bilgilerden iyice uzaklaşmışlardı. Aşağıya iniş hızla devam ediyordu. Bu şartlar altında rahiplerin yapabilecekleri tek şey vardı. Müslümanlara İslamiyet'i ezoterik bakımdan anlatabilirlerdi ve bunu yaptılar. Bu çalışmaları İslam tasavvufunun ve batani İslam ezoterizminin ortaya çıkışında büyük bir fonksiyon gördü. Zaten eğitimleri bu yöndeydi. Onlar için tüm dinler bir ve aynı şeydi. Ezoterik öğretinin disiplini içinde asıl gerçekleri İslamiyet içinden de çekip alabilecek yetenekteki Osiris rahipleri bunu kolaylıkla yaptılar. Kökeni ruhsal tebliğata dayanan vahiy mekanizmasıyla Muhammed peygamber tarafından indirilen Kur'an-ı Kerim'deki sembolik bilgilerin derin anlamları Osiris rahiplerinin bilgileri ışığında ele alınmaya başlandı. Sünni Müslümanlar buna şiddetle karşı çıktılar ama yapabilecekleri fazla bir şey yoktu. Çünkü İskenderiye okulunun rahipleri o zamanlar oldukça etkin bir konumda olan peygamberin damadı Ali'nin yanında yer alarak kendilerine geçecek baskılardan uzak kalmayı başardılar. Müslüman görünümleri altında Alevilik mezhebinin içinde kendi ezoterik öğretilerini yaşatabildiler. Yaradana tapınma olgusu yerini Tanrı, evren, insan üçlemesinden oluşan varlığın birliği ilkesine bıraktı. Sünni Müslümanlar bunu bir sapkınlık olarak niteledi. Fakat batınî çalışmalar bir kez başlamıştı ve hızla yayılıyordu. Bu inanış biçimi özellikle Arapların zorla Müslüman yaptıkları toplumlar arasında büyük bir taraftar buldu. Bu sistemle Zerdüşt İranlılar, Şamanist Türkler, İslam'a çok daha kolay ayak uydurabildiler. Çünkü bu sistemde kendi geleneksel inançlarından da bir şeyler bulabiliyorlardı. İslamiyet'i kabul eder görünen İskenderiye okulu mensupları derhal Fisagor ve Eflatun'un eserlerini yaymaya başladılar. Büyük ezoterik birikim artık filozofların felsefi sistemlerinde hayat buluyordu. Ezoterik birikim sembollere büründürülerek filozofların felsefi yazıtlarında yaşamaya başlamıştı. İskenderiye okulu ve bilinen adıyla yeni Eflatuncu filozofların etkisi kuşaktan kuşağa sürdü. Onların görüşlerinden etkilenen birçok kişi ve gruplar oldu. Bazı filozoflar bu akıma tasavvuf ve kendilerine de sufi adını verdiler. Yunanca sofos kelimesi akıl, hikmet ve bilgelik anlamına gelir. Aynı kökten gelen sufi kelimesi de İskenderiye okulu yandaşlarınca bu anlamları nedeniyle seçilmiştir. Bu arada hemen hatırlatmakta fayda görüyorum ki filozof sözcüğü de sevgi ve güzellik anlamına gelen philos ve akıl, hikmet, bilgelik anlamına gelen sophos sözcüklerinin birleşmesinden ortaya çıkmıştır. Ayrıca Yunanistan'da çok akıllı ve bilgili olduklarını göstermek amacıyla kendilerine sofistler adını veren bir grubun çok tutucu ve hatta bağnaz kişiler olması bir başka kelimenin sofuluğun doğmasına sebebiyet vermiştir. Sufi çalışmaları başlıyor. Böylelikle temelinde ezoterik öğreti ve gizli bilgiler bulunan Sufizm, İslami görünümü altında gittikçe güçlenen bir ekol oldu. Basra'da, Bağdat'ta, Kudüs'te, Anadolu'da gizli dernekler haline getirdikleri tarikatlarda büyük merkezler kurdular. İslami motiflerden hareket eden ama tüm dinlerin birliği ve ezoterik öğretide bütünleşen Sufizm, dünyanın pek çok yerinde taraftar buldu. Kısa sürede büyük bir güç haline geldiler. Dünyanın çeşitli yerlerinde merkezler oluşturan Sufi teşkilatı hiyerarşik bir kuruluş olarak uzun bir süre çalışmalarını sürdürdü. Sufi teşkilatının teorik kuruluş şeması şöyledir. 1. Ezoterik aziz. 2. Bütün Sufilerin başı olan kutup. 3. Lider olan birinci imam, kutup yardımcısı olan ikinci imam. 4. Dört kutsal gücü sembolize eden dört büyük kuvvet. 4. Kuvvet yardımcıları 7 aptal. 6. Aptal yardımcıları 5 amt. 7. Bölge sorumlusu 70 kişi. 8. Uluslardan küçük topraklara bakan 300 şef. 9. Azizler. 10. Grup başkanları. 11. Talebeler. 12. Kutsal yola girmemiş yeni cemiyet üyeleri. Bu hiyerarşik teşkilata girebilmek isteyen aday, önce kendi bölgesindeki Sufi merkezine giderek bu gruba girmek istediğini bildirirdi. Bir süre yeni gelenlerle en dış halkada sohbetlere katılır ve kendisiyle ilgileneceği günü beklerdi. Grup başkanı kendilerine katılmak isteyenlerle belli bir süre sonra tek tek görüşürdü. Çeşitli sualler sorulur ve gruba katılmak isteyen adayın buna hazır olup olmadığı sınanırdı. Hazır olmadığına karar verilenler gizli öğretinin içine alınmazdı. Kabul edilenler özel bir toplantıya davet edilirler ve bu toplantıda büyük bir yemin ayini yapılırdı. Bu merasimde sırlar öğretisine aday kişi pirine yani şefine kayıtsız şartsız itaat edeceğine yemin ettirilerek gruba dahil edilirdi. Adayı bundan sonra zorlu günler beklemekteydi. Çeşitli sınavlardan geçirilerek sırlar öğretisinin yollarında yürüyüp yürüyemeyeceğine bakılır ve karar verilirdi. Bu sınavlardan başarıyla geçemeyenlerin bu yolda daha fazla ilerleyebilmesinin mümkün olmayacağına karar verilerek derhal dış halkaya atılırdı. Bu katı prensipler belki şu satırları okuyan okurlarımız için çok katı gelebilir ama unutulmamalıdır ki karşılaşılacak sırlar öyle kolaylıkla hazmedilebilecek şeyler değildi ve herkese açıklanabilmesi mümkün değildi. Bu sırların küçük bir kısmı bile şu anda açıklansa toplumumuzun büyük bir çoğunluğu üzerinde büyük şoklar meydana getirecek nitelikte olan bilgilerden oluşmaktaydı. Bu bilgilerin kökeni on binlerce yıl öncesine dayanan sırlara dayanıyordu. Ancak hazır olanlara açıklanabilirdi. Nitekim öyle yapılmasına da aşırı özen gösteriliyordu. Zamanından önce açıklanan hiçbir sırrın yarar getirmeyeceği gayet iyi bilindiği için titiz bir eleme uygulanmaktaydı. Bu sırların büyük bir bölümü günümüz insanlığından hala gizli tutulmaktadır. Gizli sırlar öğretisinin yolunda ilerlemesine izin verilen salikler artık mürit olarak anılmaya başlanırdı. Müritleri bundan sonra hiçbir yerde bulamayacakları sırlar beklemekteydi. Bu sırlar yaşamın ve varoluşun sırlarıydı. İlk önce İslam dininin dış anlamından girilir, sonra yavaş yavaş batıni, yeni, gizli, içsel bilgilere doğru inilmeye başlanırdı. Öğrencide bu dünyada olma ama dünyanın bir parçası olmama prensibi geliştirilirdi. Bu süre içinde öğrenci ile öğretmen arasında çok sıkı spiritüel bir bağ kurulur ve öğretmen öğrencisine şuurlandırıcı anlayışını arttırıcı manyetik tesirleri yüklerdi. Yavaş yavaş gizli bilgiler aktarılmaya başlanırken bir taraftan da gizli öğrenimin çeşitli pratik uygulamaları yaptırılırdı. Bu pratik uygulamalardan en önemlilerinden biri zihnin kontrolünü sağlamaya yönelik çalışmalardı.